Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 6. ayrım. Baba, nasıl bir ikilem içinde bulunduğumu bir anlayabilseniz, ailemizin birlik ve düzenini düşününce onun isteklerini kabul edin demek geliyor içimden. Ancak Konsül Buddenbrook koltuğuna yaslanarak hafif bir iç çekti. Johann Buddenbrook ise oğlunun yüz ifadesini iyice görebilmek için elini mum söndürme külahının üstüne koyarak dikkatlice yarı karanlığın içine bakıyordu. Kalan son iki mumdan biri de yana yana tükenmiş ve kendiliğinden sönmüştü. En dipteki son mum titreyerek yanmaya devam ediyordu. Duvardaki yüksek ve beyaz figürlerden biri arada bir tatlı tatlı gülümseyerek yüzünü gösteriyor ve arkasından yeniden kayboluyordu. Konsül Buddenbrook hafif bir sesle ''Baba, Gotthold'la aranızdaki bu durum beni çok üzüyor.'' dedi. ''Saçmalama Jean, bırak bu duygusallığı. Nedir seni üzen şey?'' ''Baba, bugün burada hep birlikte çok eğlendik, çok neşeli bir gün geçirdik. Bir şeyler başarmış olmanın, bir yerlere gelmiş olmanın bilinciyle gururlandık ve sevindik. Firmamızı sağlam bir yapıya kavuşturduk ve bu Buddenbrook'ları şehrin en saygın ailesi yaptık. Ama baba, en büyük oğlun olan kardeşimle aramızdaki bu korkunç düşmanlık, Yüce Tanrı'nın yardımıyla yaptığımız bu binada hiçbir gizli çatlak bulunsun istemiyorum. Babacığım, bir ailede barış ve dayanışma olmalı. Aksi takdirde uğursuzluk ve felaket kapımızdan hiç eksik olmaz. Taşma bunlar Jean, kaba bir şaka. Gotthold dik kafalı bir çocuk. Bir sessizlik oldu, yanan son mumun alevi gittikçe küçülüyordu. Johann Buddenbrook, Jean ne yapıyorsun orada diye sordu. Artık seni göremiyorum. Hesap yapıyorum baba diye karşılık verdi konsül kuru bir sesle. Mumun alevi yeniden parladı. Konsül başını yukarıya kaldırdı ve donuk bakışlarla bütün dikkatini mumun alevine, bütün öğle sonu boyunca hiç kimsenin bakmadığı mumun alevine yoğunlaştırmıştı. Düşünüyorum da, Gotthold'a 33.335, Frankfurt'ta oturan kız kardeşime de 15.000 mark verirseniz, bu toplam 48.335 mark eder. Gotthold'a hiçbir şey vermeyip sadece Frankfurt'taki kız kardeşime 25.000 mark verirseniz, bu firmamız için 23.335 marklık bir kazanç anlamına gelir. Ama hepsi bu kadar değil. Gotthold'a bu parayı evdeki payına karşılık verdiğinizi varsayacak olursak, o zaman ilkenizi bozmuş olursunuz ve Gotthold'a verdiklerinizle yetinmediğinizi kabul etmiş olursunuz. O zaman da ölümünüzden sonra Gotthold benim ve kız kardeşimin aldığı kadar pay isteyebilir ve böyle olunca da firma yüz binlerce mark tutarında bir kayba uğrar. Bunu ne kız kardeşim ne de ileride firmanın başına geçecek olan ben göze alamayız. Hayır baba, bunu yapma. Dedikten sonra kararlı bir el hareketi yaparak ayağa kalktı ve babasına doğru yaklaşarak ''Hayır baba, hayır, ona boyun eğmemelisiniz.'' diye tekrarladı. ''Bak gördün mü, sonradan dediğime geldin. Bırakalım artık bunları, haydi yatalım artık.'' Titreyerek yanan son mumun alevi de madeni külahla söndürüldü. Konsül ve babası karanlığa gömülen sütunlu holden geçtiler. İkinci kata çıkan kapının önünde durup birbirlerinin ellerini sıktılar. İyi geceler Jean. Dediğim gibi yürekli ol. Gerçekten de can sıkıcı şeyler bunlar. Hadi sabah kahvaltısında görüşmek üzere. Konsül kendi katına giden merdivenin basamaklarını ağır ağır çıktı. İhtiyar Buddenbrook da merdiven parmaklıklarını eliyle yoklaya yoklaya aşağıya çekme kata indi. Daha sonra koca ev tümüyle karanlığa ve sessizliğe gömüldü. Yağan yağmur sessizliğe bürünmüş caddeleri yıkarken ve sonbahar rüzgarı sivri çatılı evlerinin arasında ıslık çalarak eserken gururlar, umutlar ve kaygılar içeride istirahata çekilmişti. İkinci bölüm. Birinci kısım. 2,5 yıl sonra Nisan ayının ortalarına doğruydu. İlkbahar her zamankinden daha erken gelmişti. O günlerde ihtiyar Buddenbrook'u ve oğlunu çok sevindiren bir olay olmuştu. Bir pazar sabahı saat 9'da Konsül Buddenbrook kahvaltı odasında pencerenin önünde duran dış bükey kapağı komik bir mekanizmayla yukarıya kaldırılmış olan büyük kahverengi yazı masasının başında oturuyordu. Önünde içi evrak dolu kalın bir deri kaplı dosya duruyordu. Ama konsül dosyanın içinden yalnızca ciltli ve kenarları yaldızlı bir defter çıkardı ve defterin üzerine eğilerek incecik ve küçücük harflerden oluşan el yazısıyla acele acele ve hararetle bir şeyler yazıyordu. Sadece arada sırada başını kaldırıp kas tüyünden kalemini kocaman mürekkep hokkasına batırıyordu. Pencerelerin ikisi de açıktı ve ılık bir güneşin ilk tomurcukları okşadığı ve küçük kuşların cıvıldaştığı bahçede esen serin rüzgar ilkbaharın güzel kokularını içeriye taşıyordu ve ara sıra pencerelerdeki perdeleri dalgalandırıyordu. Kahvaltı masası üzerindeki tek tük ekmek kırıntıları ve benekli beyaz masa örtüsünün üzerine düşen pırıl pırıl güneş ışınları havan biçimindeki fincanların yaldızları üzerinde oynaşıyordu. Yatak odası kapısının iki kanadı da açılmıştı ve içeriden ihtiyar Buddenbrook'un neşeli neşeli bir ezgi mırıldandığı duyuluyordu. İyi bir adam, dürüst bir insan, gönül almaktan hoşlanan, çorba yapar, beşik sallar ve mis gibi turunç kokar. Baba Buddenbrook, gelininin yüksek karyolasının yanında duran, yeşil ipek cibinlikli küçük beşiğin yanında oturmuş, onu bir eliyle hafif hafif sallıyordu. Bay ve bayan genç Buddenbrook'lar daha rahat hizmet edilir düşüncesiyle alt kata yerleşmişlerdi. İhtiyar Buddenbrook ve eşi çekme katın üçüncü odasını yatak odası olarak kullanıyorlardı. Madame Antoinette çizgili desenli elbisesinin üstüne bir önlük bağlamış, beyaz ve kalın buklelerinin üstüne dantelli bir hotoz takmış, pazen ve pamuklu kumaşlarla masanın üstünde bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Konsul Buddenbrook kendisini işine öylesine vermişti ki başını kaldırıp yandaki odaya bakamıyordu bile. Yüzünde ilahi duygulara kapılmaktan oluşan ciddi ve acı çeken bir ifade vardı. Dudakları hafifçe aralanmış, çenesi biraz sarkmıştı ve zaman zaman da gözleri doluyordu. Önündeki kağıda şunları yazıyordu. Bugün 14 Nisan 1838. Sabah saat 6'da kızlık soyadı Kroger olan sevgili eşim Bayan Elizabeth Yüce Tanrı'nın yardımıyla bir kız çocuğu dünyaya getirme mutluluğuna erişti. Bebeğimize düzenlenecek vaftiz töreniyle Clara adını vereceğiz. Evet, Dr. Grabow'un dediğine göre doğum biraz erken gerçekleşmiş ve Betsy'nin çok sancı çekmesine karşın Yüce Tanrım yardımını esirgemedi. Ey Yüce Tanrım, her başımız sıkıştığında, tehlikelerle karşılaştığımızda bize yardım eden, buyruklarını doğru anlamamız, senden korkmamız ve buyruklarına karşı gelmememiz için bize yol gösteren başka bir Tanrı var mı? Ey Yüce Tanrım, yeryüzünde yaşadığımız sürece bizleri yönetmekten, bizlere doğru yolu göstermekten mahrum bırakma. El yazısı arada bir tüccarlara özgü süslemeler içerse de tüy kalem hiç takılmadan kağıdın üzerinde kaymaya devam ediyor ve her satırda Tanrı'ya sesleniyordu. İki sayfa kadar sonra şunlar okunuyordu. Yeni doğan kızıma 150 talerlik sigorta poliçesi yazdım. Yüce Tanrım onu doğru yoldan ayırma. Ona temiz bir yürek bahşet ki ileride senin o sonsuzca barış bahçene girebilsin. İnsanın Tanrı'ya tüm kalbiyle inanıp bağlanmasının ne kadar güç olduğunu bilmiyor değiliz. Yalnız biz ölümlülerin zayıf yürekleri... Konsül 3. sayfanın sonunda yazısını amin sözcüğüyle bitirdi ama bu tüy kalem kulağa hoş gelen sesler çıkararak daha pek çok kağıdın üstünde kaymaya devam etti. Yorgun yolcunun hararetini söndüren o harika kaynaktan, İsa Mesih'in yaralarından akan kanların şifa verici kutsal etkisinden, yürüdüğü dar ve geniş yoldan ve Tanrı'nın yüceliğinden söz ediyordu. Konsül bazı cümlelerden sonra aslında kalemi bırakıp eşinin yanına ya da bürosuna gitme isteği duymuyor değildi. Ancak bunu nasıl yapabilirdi ki? Kendisini yaratanla ve yaşatanla söyleşmekten böyle çabuk mu yorulacaktı? Şimdi yazmayı bırakmak Tanrı'ya karşı işlenecek günahların en büyüğü olurdu. Hayır, hayır. Dindarlığa yakışmayan böylesine dünyevi şeyleri düşünen nefsini cezalandırmak için kutsal kitaptan birkaç pasaj daha ekledi yazısına. Annesi ve babası için, eşi ve çocukları için ve kendisi için dua etti. Dua ederken erkek kardeşi Gotold'u da unutmadı ve sonunda yazısını İncil'den aldığı son bir özlü sözle bitirdi. Ve üç kez amin diye yazdıktan sonra yazısının üstüne yaldız tozu serpti ve arkasına yaslanıp rahat bir nefes aldı. Konsül Jean Buddenbrook bacak bacak üstüne atarak defterin yapraklarını geriye doğru çevirmeye başladı. Kendi el yazısıyla yazılmış bazı gözlemleri, bazı olaylarla ilgili edindiği bir kısım bilgileri, her tehlike karşısında Tanrı'nın elinin daima kendisinin üstünde olduğu gerçeği bilinciyle ve büyük bir şükran duygusuyla yeniden okumaya başladı. Su çiçeği çıkarmıştı. Durumu çok ağırlaşınca herkes ondan umudu kesmişti. Ancak o kurtulmuştu. Bir keresinde o henüz küçük bir çocukken yapılan düğün hazırlıklarını izlemişti. Çok fazla bira mayalanmıştı. Eski adet ve geleneklere göre bira evlerde mayalanıyordu. Ve kocaman kocaman bira fıçılarından birisi evin kapısının önüne konulmuştu. Fıçı korkunç bir gürültüyle ve olanca haşmetiyle devrilmiş ve Jean altında kalmıştı. Yardım için koşup gelen altı komşu fıçıyı onun üstünden güçlükle çekebilmişlerdi. Başı ezilmişti ve her yanından kanlar akıyordu. Onu önce bir dükkana taşımışlar ve çok az da olsa bir yaşam belirtisi olduğunu görünce bir hekime ve bir cerraha götürmüşlerdi. Babasına ise Tanrı'nın buyruğuna boyun eğmesi gerektiği, oğlunun kurtulmasının imkansız olduğu söylenmişti. Ama görün ki Yüce Tanrı kullanılan ilaçları kutsadı ve onun bütünüyle sağlığına kavuşmasını sağladı. Konsül o uğursuz anı sanal olarak yeniden yaşıyordu. Hemen kalemine sarıldı ve yazdığı son amin sözcüğüne "Ulu Tanrım, sana sonsuza kadar minnet duyacağım" cümlesini ekledi. Bir başka sefer henüz daha delikanlı olduğu günlerde dağlarda dolaşırken Tanrı onu çok büyük bir tehlikeden, azgın sularda boğulmaktan kurtarmıştı. Defterde nehirlerde suların kabarmaya başladığı dönemde kuzeyden dönen yelkenliler Maunaların arasından geçip bizim köprüye ulaşmaya çalışırlarken ben sırtımı bir Mauna'ya, ayaklarımı da yelkenlinin ıskarmozlarına dayamış kendime doğru yaklaştırmaya çalışıyordum yazılıydı. Talihsizliğime bakın ki ayaklarımı dayadığım meşe ıskarmozlar kırıldı ve ben tepetaklak suyun içine düştüm. Daha sonra suyun yüzüne çıktım. Başımı kaldırıp çevreye baktım ama beni sudan çıkaracak hiç kimse yoktu. Yüzeye doğru yeniden çıkmayı başardım ama bu sefer de Mauna üstüme doğru gelmeye başladı. Gerçi çevrede beni sudan çıkaracak yeterince insan vardı ama o sırada hepsi de Mauna'nın üstüme gelmesine engel olmak için onu itiyorlardı. Eğer tam bu sırada yelkenlinin üstündeki halat kendiliğinden kurtulup dışarı çıkmama yardım etmiş olmasaydı, bütün bu itmeler hiçbir işe yaramayacaktı. Saçlarım görünecek kadar yeniden suyun üstüne çıktığımda Mauna'dan atlayanlardan biri bana doğru yaklaştı, beni saçlarımdan yakaladı ve ben de onun kolunu sıkı sıkı tuttum. Ama beni tek başına çekmeyi başaramayınca öyle bir bağırdı ki ötekiler onu duydular ve kalçalarından sımsıkı tuttular. Her ne kadar kolumu ısırıyor idiyse de yine de elini bırakmayarak sıkı sıkı tutmaya devam ettim ve sonunda bana yardım etmek zorunda kaldı. Daha sonra konsülün ıslak gözlerle okuduğu şükür duası yer alıyordu defterde. Tutkularımı ortaya koymaya istekli olmasaydım, başımdan geçen daha pek çok olayı anlatabilirdim diye yazılıydı bir başka yerinde defterin. Konsül şimdi de başka bir sayfayı çevirdi. Evlenişini ve ilk defa baba oluşunu okumaya başladı. Doğruyu söylemek gerekirse bu evlilik bir aşk evliliği sayılmazdı. Babası onu bir gün yanına çağırarak omuzlarını tapışladı ve firmaya yüklü bir drahoma getirecek olan zengin Kröger ailesinin kızını işaret etti. O da babasının bu önerisini bütün kalbiyle kabul etti ve Elizabeth'le evlenerek onu Tanrı'nın kendisine bahşettiği bir eş olarak çok sevdi ve yüceltti. Babasının ikinci evliliği de başka türlü olmamıştı. "İyi bir adam, dürüst bir insan, gönül almaktan hoşlanan bir güzel adam," diye mırıldanıyordu büyük baba yatak odasında sessizce. Eski günleri anlatan bu satırlara ve notlara babasının ilgi duymayışı çok yazıktı. Büyük baba içinde yaşadığı zamana sıkı sıkıya bağlıydı ve bu altın yaldızlı kalın deftere daha çok ilk evliliği hakkında o kargacık burgacık el yazısıyla bir şeyler yazmış olsa da ailenin geçmişiyle pek ilgilenmiyordu. Konsül sonradan eklediği sayfalardan daha sert ve daha kalın sayfaları, solmaya yüz tutmuş sayfaları açtı. Evet, Johann Buddenbrock, Bremenli bir tüccarın kızı olan ilk karısını çok sevmiş olmalıydı. Onunla birlikte geçirdiği bir yıl yaşamının en güzel yılıymış gibi görünüyordu. "Bütün yaşamımın en mutlu yılı" diye yazmış ve karısı Antoinette'in okuyacağını düşünerek yazdıklarının altına dalgalı bir çizgi çekmişti. Ama daha sonra Gotthold doğmuştu ve bu çocuk sevgili Josephine'in mahvolmasına sebep olmuştu. Bu konuyla ilgili olarak deftere şaşılacak notlar düşülmüştü. Johann Buddenbrock daha karnındayken annesine çok büyük acılar çektiren bu yaratıktan hep nefret etmişti. Evet, sevgili eşi Josephine'in çok büyük acılar çekerek sağlıklı ve kıpır kıpır bir bebek olarak dünyaya getirdiği, solgun yüzünü gittikçe daha da soldurarak onu yatağa mıhlayan ve sonunda ölümüne sebep olan bu ilk çocuktan daha ilk andan itibaren nefret etmiş ve bu anne katilini hiçbir zaman bağışlamamıştı. Konsül babasının bu davranışına bir anlam veremiyordu. Josephine kadınlığın en yüce görevini yerine getirerek öldü. Ben olsaydım ona karşı duyduğum sevgiyi onun hayat verdiği ve arkasında bıraktığı yavrusuna verirdim diye düşünüyordu. Ama baba Buddenbrock büyük oğlunun kişiliğinde mutluluğunu acımasızca yıkan bir düşman görüyordu. Daha sonra Hamburglu, zengin ve saygın bir ailenin kızı olan Antoinette Duchamp'la evlenmişti ve karşılıklı saygı ve sevgi içinde geçen mutlu ve güzel bir yaşamları olmuştu. Konsül defterin sayfalarını gelişigüzel karıştırıyordu. Son sayfalarda kendi ailesiyle ve çocuklarıyla ilgili şeyler anlatılıyordu. Tom'un ne zaman kızamık çıkardığını, Antoine'ın sarılık olduğunu ve Christian'ın çiçek çıkardığını okudu. Babasının yeni eşiyle birlikte Paris, İsviçre ve Meryembe'de yaptığı gezileri anlatan satırlara göz gezdirdikten sonra ihtiyar Johann Buddenbrock'un gri mavi mürekkeple ve abartılı süslemelerle yazdığı sarı lekeli ve parşömene benzer eskimiş ve yırtılmış sayfaları açtı. Bu notlar eksiksiz bir aile soyağacı bilgisiyle başlıyordu. Bilinen ilk Buddenbrock 16. yüzyılın sonlarında Parchim'de yaşamış ve oğlu Grabo'da belediye meclisi üyesi olmuş biriydi. Buddenbrock soyundan gelen bir terzi de Rostock'ta evlenerek oraya yerleşmiş, kimi ölü kimi diri bir sürü çocukları olmuş ve mutlu bir yaşam sürmüşlerdi. Ayrıca Johann adında bir tüccarın da Rostock'a yerleştiği anlatılıyor, konsülün büyük babası da birkaç yıl sonra buraya gelmiş ve büyük bir hububat firması kurmuştu. Bu aile büyüğüyle ilgili her şey kaydedilmişti. Yüzünde ne zaman sivilceler çıktığı, ne zaman çiçek çıkarttığı bir yazılıydı. Üçüncü kattan kurutma fırınının üstüne düşmesi ve kirişlere çarpmasına rağmen hayatta kalması da kaydedilmişti. Hangi tarihte ateşler içinde yattığı ve bilincini kaybettiği tam olarak yazılmıştı. Büyük baba notlarında kendisinden sonra gelecekler için de bazı yararlı öğütlerde bulunuyordu. Örneğin dik ve gotik harflerle özenli yazdığı ve bir çerçeve içine aldığı şu cümle dikkat çekiciydi. Oğlum, gündüzleri çok çalış ki geceleri rahat uyuyabilelim. Daha sonraki satırlarda Wittenberg baskılı eski ahitin kendi öz malı olduğu ve bunun çocuklarından en yaşlısına verilmesi gerektiği uzun uzun ve ayrıntılı olarak anlatılıyordu. Konsül Buddenbrock daha başka kağıtlara da bakıp incelemek için deri çantaya uzandı. Kaygılı annelerin gurbette çalışan oğullarına yazdıkları çok eskilerden kalma mektupları, sararmış ve yırtık pırtık hale gelmiş mektupları buldu. Mektupları alanlar da üstüne şu notu düşmüşlerdi. Mektup elime geçti ve içindekileri sevinçle okudum. Aralarında bağımsız ticaret kenti Lübeck'in armasını ve mührünü taşıyan mektuplar, poliçeler, kutlamalar için yazılmış şiirler ve vaftiz mektupları vardı. Oğul Buddenbrock'un babasına ve annesine ve iş ortağına Stockholm'den ya da Amsterdam'dan yazdığı mektuplara da rastlanıyordu. Johann Buddenbrock bu mektuplarda güvence altına alınan buğday işi dolayısıyla bir rahatlama sağlandığını belirtiyor ve karısına ve çocuklarına içten selamlarının iletilmesini özellikle rica ediyordu. Konsülün İngiltere'ye ve Brabant eyaletine yaptığı bir yolculuk hakkında yazılmış bir günce bakır kapağında Edinburgh Sarayı'nı gösteren bir defter de vardı. Gotold'un babasına yazdığı o korkunç mektuplar da hüzünlü bir belge olarak duruyordu. En son olarak da Jean-Jacques Hofstede'in yeni evlerine taşınmaları dolayısıyla verdikleri ziyafet sırasında okuduğu şiir de hoş bir anı olarak aynı şekilde yer alıyordu. İnce ve peş peşe çalan bir çıngırak sesi duyuldu. Yazı masasının üstünde asılı ve eski çağa ait bir pazar yerini canlandıran donuk renkli bir tabloda göze çarpan kilise kulesindeki gerçek bir saat onu vurmuştu. Konsül aile dosyasını kapadı ve yazı masasının arka çekmecelerinden birine büyük bir dikkatle yerleştirdi ve daha sonra yatak odasına geçti. Yatak odasının duvarları üstünde iri iri çiçekler bulunan koyu bir kumaşla kaplanmıştı. Loğusa yatağının yüksek perdeleri de aynı kumaştandı. Çektikleri bunca korku ve acıdan sonra bir dinlenme ve bir barış havası vardı içeride. Hafif hafif yanan sobanın sıcaklığına kolonya ve ilaç kokusu karışmıştı. Kapalı perdelerden içeriye loş bir ışık geliyordu. Buddenbrock çifti beşiğin üzerine eğilmişler uyuyan bebeklerini seyrediyorlardı. Çok şık bir dantel işlemeli ceket giymiş ve kızılımsı saçlarını özenle taramış olan bayan konsül, gülümseyen solgun yüzüyle güzel elini eşine uzattı. Bunu kolundaki bilezikleri şıngırdatarak ve avucunun içini olabildiğince açarak yapması hareketinin zarafetini daha da artırıyor gibiydi. ''Evet Betsy, nasılsın bakalım?'' Çok iyiyim sevgili Can, çok iyiyim. Johann Buddenbrock hızlı hızlı soluyan çocuğuna bakarak annesine ve babasına doğru yaklaştı. Ve içeriye sinmiş olan bu ılık, bu hoş ve sevgi dolu kokuyu bir dakika boyunca soludu. Küçük yavrunun alnından öperken Tanrı seni korusun dedi sessizce. Bebeğin sarı ve kırış kırış parmakçıkları tavukların ayaklarına çok ama çok benziyordu. Doya doya içti sütünü dedi büyük annem adam Antoinette. Baksana ne kadar da büyüdü. Bizim Antoinette diye ne kadar da çok benziyor desem bilmem bana inanır mısınız dedi büyük baba Johann Buddenbrock. Yüzü duyduğu mutluluktan ve gururdan bugün bir başka parlıyordu. Kapkara gözleri var, şeytan çarpsın doğru söylüyorum. Büyük anne alçak gönüllü davranarak daha şimdiden şuna benziyor denmez. Can, kiliseye gitmiyor musun dedi. Evet, saat 10. Artık gitme zamanı geldi. Çocukların inmesini bekliyorum. Çocukların sesleri duyulmakta gecikmedi. Merdivenlerden müthiş bir gürültüyle inerlerken Clotilde'nin sakin olun diye onları uyardığı duyuluyordu. Ama daha sonra hepsi de kürklü paltolarını giymiş olarak, çünkü Meryem Ana Kilisesi'nin içi çok soğuk olurdu, sessizce ve usul usul içeri girdiler. Hem küçük kız kardeşlerini görmek hem de ayinden önce ailece bir araya gelmek için. Çok heyecanlıydılar ve yüzleri kıpkırmızı olmuştu. Büyük bir şenlik günüydü. Leylek kocaman ve güçlü kanatlarıyla küçük kız kardeşlerinden başka daha bir sürü değerli armağan getirmişti. Thomas için fok balığı derisinden yeni bir okul çantası, Antoine için sahici sarı saçları olan, bu şaşılacak bir şeydi, büyük bir yapma bebek ve yine armağan olarak gelen şeker külahlarıyla sessizce ve keyifle uğraşan, uslu ve sevimli bir kız olan Clotilde'ye de renkli baskılı bir resimli kitap. Christian için de sultanıyla, Azrail'iyle ve şeytanıyla birlikte bir kıkla tiyatrosu takımı. Annelerini öpüp yeşil ipekli tül perdenin arkasına çabucak ve dikkatlice bir kere daha göz attıktan sonra pelerinini giymiş ve dua kitabını eline almış, kendilerini bekleyen babaların arkasından sessizce ve sakin adımlarla kiliseye doğru yola koyuldular. Ailenin aniden uyanıvermiş yeni üyesinin sessizliği bozan feryadı bir süre onlara eşlik etti. 6. ayrımın sonu. Sayfa No. 55. Devamı 7. ayrımda.